Merhabalar, Kuluçka Podcast'in bu bölümünde Hatırla Sevgili serisinin ikinci bölümünü konuşacağız. İlk programdan hatırlayacağınız üzere Sinem Yıldız ve Fırat Çoban ile birlikteyiz, yine ben Kaan Şeker. Ama bu bölümde bir konuğumuz daha var. O da Alper Çavuşoğlu.
İletişim için @kuluçkapod.
Öncelikle Alper hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar arkadaşlar.
Yorgun Fırat, siz de hoş geldiniz.
Merhabalar.
Teşekkürler. Merhaba.
Bizim beklentimizin çok üzerinde bir ilgi ile karşılandı program. Bayağı da şaşırıyoruz aslında. Yaz itibariyle hepimiz farklı yerlere de savrulduğumuz için bir araya da gelmemiz çok mümkün olmadı ama sırf bu ilgi sebebiyle herkes bir şekilde programını ayarladı ve bir araya gelebildik. Hatırla Sevgili'nin ikinci bölümünü çekmek üzere. İlk bölümde şunu söylemiştik. Yasa da yargılamalarına kadar olan kısmı konuşacağız demiştik ama hatırlayacağınız üzere Sinem Yıldız ve Fırat Çoban bunu dikkate almayarak yer yer sabote ederek tüm şeyi, bağlamı dizinin geneline yaymışlardı. Ben müdahale etmeye çalışmıştım başlarda, hatırlarsınız, ama sonra bu kervana ben de katılmıştım.
Günah çıkarma seansını geçtiysek Kaan.
Şimdi 12 Mart'a kadar olan kısmı konuşacağız. Ama elbette bir önceki bölüm tecrübemizden hareketle bunun burasıyla sınırlı kalmayacağının farkında olarak her telden konuşmaya devam edeceğiz, öyle söyleyeyim.
Konuların o yüzden doğası gereği orayla sınırlı kalmıyor ama ne yapalım?
Evet, öyle. O yüzden bir şeyimiz yok bu anlamda. Süre kısıtımız yok ama yine bir gözümüzün ucuyla buna dikkat edersek seviniriz. Geçen programdaki gibi spekülatif sorularla yine başlayabiliriz isterseniz. Hem karakter analizlerimize devam ederiz, hem temas ettiği tarihi olaylara dokunuruz. Öncelikle şeye başlayabiliriz. Burada Alper Çavuşoğlu güncel hali hazırda izlediği için programa Alper'le başlayabiliriz. Alper'cim, Yassıada yargılamalarından başlıyoruz. Ahmet Gürsoy'un avukatlığı hakkında ne düşünüyorsun bir hukukçu olarak?
Yani ben gerçekten uzaklara dalınarak avukatlık yapılabildiğini ilk kez görüyorum. Ahmet'in zaten... Ben nasıl bir avukatlık yaptığını Ahmet'in tam anlayamadım ya. Yani bir dava kazan be Ahmet diyeceğim. Çünkü kazandığı dava yok aslında adamın. Evet. Aslında yok.
Hiçbir katıldığı
kazanamıyorum. Mesela tek kazandığı gibi gözüken dava yine çok ileri gideceğim ama alanımız içerisinde kendi kızının velayetini aldığı dava. Orada da itiraf var. Orada da itiraf var yani. De yok. Kendisi kazanmıyor.
Peki, o neden... Bir avukatı iyi avukat yapan şey dava kazanması mıdır?
Tabii, bak, güzel bir soru sordun. Ama sonuca baktığımız zaman bir dava da kazansın. Orada kızının gönlü olsun diye dava dosyalarını hazırlatıyor. Orada bu arada geçmişte çektiğimiz staj sömürüsü vesaire konularına girmeyelim Kaan. Resmen 5-6 yaşında kızı kullanıyor bu işler için.
Neyse, siz bunu başka bir programda hep
karşılayacaksınız. Evet, evet. Siz nasıl buluyorsunuz Sinem ve Fırat, Ahmet Gürsoy'un avukatlığını, daha sonraki yargılamaları da göz önüne aldığınızda performansını?
Yani bu en başta dediğimiz katıldığı hiçbir davayı kazanamadı gerçekten. Yani bu Yassıada yargılamalarına katıldığı kazanamadı ve dediğin gibi hep böyle uzaklara bakarak adaleti uzakta bir yerde arıyormuş gibiydi. Yargılamalar boyunca.
Aslında bak, böyle bakınca çok iyi avukatmış galiba. En azından çok iyi yansıtmışlar yani adaletin uzakta olduğunu. Cansel Elçin'in böyle düşündüğünü düşünmek istiyorum şu anda.
Peki acaba Kıbrıs'a da adalet aramak için mi olabilir?
Evet, adaleti
derinlerde aradı. Kıbrıs'ı ben diye düşünmüştüm. Diziyi ilk izlediğim zamanda da, şimdi yani tekrardan izlediğim zamanda da, bu Haluk Bilginer'in oynadığı aldığı dizi vardı ya.
Masum mu?
Diğeri.
Şahsiyet mi?
Şahsiyet. Oradaki fictional şey vardı ya, köy.
Evet, aynen.
Orası gibi, Kıbrıs Çığlığı da öyle fictional bir yer zannetmiştim. Baya baya gerçekten Bolu'da Kıbrıs Çık diye bir yer varmış.
Kıbrıs Çık aslında Yassıada'da biz avukatlığını gördük. Yaptığı avukatlığı Ahmet Gürsoy'un. Ardından Yasemin evliliği sebebiyle Kıbrıs Çığlığı'na inzivaya çekiliyor Ahmet Gürsoy. Bir kaymakam olarak Kıbrısça tayini çıkıyor ve uzun bir süre, aslında dizi içerisinde sayılabilecek uzun bir süre Kıbrısçık'ta kalıyor. Biz odada ayakta dolanmalarını görüyoruz. Arkada müzik eşliğinde ve kameranın Ahmet'le birlikte değişik açılardan işte Ahmet'e pan yaptığı şeyleri
görüyoruz. Bu arada dizide arkasında en çok müzik kullanılan insan o. Bu gözle izlerseniz gerçekten fark edeceksiniz. Çünkü konuşmadığı an adam daha etkileyici bir adam. Ben ona dikkat ediyorum.
Öyle mi
zaten
diyorsun ya?
Yok, şey olarak demiyorum. Yani konuşunca daha da kötü oluyor. Yani hani uzağa bakınca yine bir şeyler anlatıyor da biz anlayamıyoruz gibi oluyor da.
Bu sırada Yasemin de okulda hocalığa başlamış. Başlıyor ve şeyde yanılmıyorsam İstanbul Erkek'te çekiliyor o sahneler. Şeyin okulu. Yasemin'in okulu. Üniversite olarak gittiği yer. Çok da güzel bir bina zaten. Çok güzel bir okul. O açıdan yine görsel bir şölen dizi açısından. Yani gözümüz şenleniyor. Güzel bir atölyesi var. Yasemin'in profiliyle de çok uygun bir meslek durumu baktığınızda. Yavaş yavaş diğer karakterlere geçebiliriz. Zaten Ahmet ve Yasemin'in ilişkin kısımları pek çok açıdan ele almıştık. Yine değerlendiririz, ederiz. Bu,
ben şeyi konuşmamız gerektiğini düşünüyorum ya. Ahmet'in ilk Kıbrısçığa gittiğinde etrafa bakışı, tam bir o Anadolu'ya gittiğinde görmeyi beklediği şeyler, görmeyi istediği şeyler üzerine belki konuşabiliriz biraz. Yani aydın bir birey.
Bu oryantalizm şeyini mi?
Evet. Evet, evet. Gittiğinde orada nelerle karşılaşıyor, oradaki romantiklik üzerinde işte verilen sahneler vesaire. Çok ileriki bölümlerde Yasemin de tekrar gidiyor aynı köye. İşte köyde gittiği minibüste tavuklarla birlikte gidiyor oluşuna çok mutlu olması vesaire gibi komik sahneler vardı gerçekten izlerken. Sinirlerim bozuldu.
Peki... Ne kadar güzel, ne kadar mutlu buradaki insanlar. Pastoral bir şey var yani, anlatım var gerçekten.
İlk gittiğinde de işte kaymakam beyin el bebek gül bebek şeklinde bakılması, herkesin ona işte saygı göstermesi vesaire. Onun da tabii ki bu durumdan epey mutlu olması yani.
Fırat'cığım, Sinem'in bu söylediklerine ek olarak sen ne söylemek istersin? Özellikle taşra tecrübesi bulunan biri olarak.
Yani bu ilk bölümde uzun uzun bu oryantalist temsiller üzerine konuşmuştuk zaten şeyde. Bu Michel ve işte Yasemin karşıtlığı üzerinden biraz bu meseleye değinmiştik mümkün olduğunca. Ahmet'in taşraya dönüşü, aydınlanmayı, işte bilgiyi, modern olanı, devleti temsilen taşraya gelişinde Sinem dediği gibi bir sürü şeyler var aslında. Bir sürü oryantalist öğeler var. Hani bunu tavukla yapılan yolculuğa olağan dışı bir şey göster, empati duyması. Yani orada tavukla bakışmalarında dahi o pastoral olana yoğun şey, sevgi, alaka. Veyahut işte o Anadolu şeyinin, o misafirperverliğinin belki olması gerekenden daha yoğun bir biçimde, daha sıcak insanlar, daha böyle sempatik, daha iç içe. Ahmet'in belki şehirde bulamadığı şeyi, o sıcaklığı, arınmaya gittiği, yeniden doğmaya gittiği taşrada bulması gibi böyle bir sürü şey var aslında. Üzerine konuşmaya değecek ama şeyde konuyu da çok kitleyebileceğini düşünüyorum. Malum bizim dinleyicilerimiz daha çok çatışmadan, magazinden ve dedikodudan keyif alıyorlar. Belki oraya doğru yol alabiliriz.
Bu karakter faslına geçelim istiyorum artık. Merakla beklenen fasıla. Özellikle bu bölümde, dizinin ikinci evresinde diyebileceğimiz bölümde yeni kastlar görüyoruz. Yeni oyuncuların katıldığını görüyoruz. Burada işte Belçin Bilgin'den Berk Akman'a kadar güzel bir kadro var aslında. Şöyle başlayalım istiyorum. Deniz mi, Defne mi? İlişki içi bir çatışma olabilir. Hangisini tercih ettiğinizi, sevdiğinizi belirtebilirsiniz. Kısa bir profil portreyle başlayabiliriz. Şöyle yapalım. Deniz'i Sinem tarif etsin. Berk Akman'a hayran biri olarak. Defne'yi de Alper'le Fırat kim daha çok konuşmak istiyorsa onlar konuşsun. Onlardan biri konuşsun.
Çiz beni yarim yarim.
Ya evet, Deniz'le ilgili şeyin ötesinde ben o dönemde diziyi izleyen birçok genç kadını solcu yaptığını düşünüyorum. aynı şekilde Yaşar da birçok genç kadını sadece yapmış olabilir tabii. Bunun ötesinde bu iş şakasını böyle düşünmüyorum. Bu tarz şeylerin etkilenmenin ötesinde indirgemek istemiyorum yani bu meseleyi. Şakasını yaptığım gibi. Ancak
ama ben o yüzden solcu oldum falan.
Tabii geçen yıl oldum. Dizi izledikten sonra. Karantinada hatta. Deniz bir karakter. İşte birçok açıdan işte sol hareketin içinde olmanın getirdiği o ataerkiyi, burada bir eleştiri de gönderelim. Ataerki bence barındıran bir karakter. Ve bunun ilişkisine de yansıyor. Şimdi ilişki üzerine konuşacağız sonuçta. Ve bu ilişkisine de yansıyor. Hatta benim hep aramızda da diziyi konuşurken hep bahsettiğim bir sahne vardı. Az önce de bahsetmeye başladım. Benim hep böyle en rahatsız olduğum Defne ile Deniz arasındaki ilişki de oydu. İşte Defne bir eve taşınıyor ve bu arada Defne'ye de hafif karakterine atıfta bulunacaksam bir hareket, epey cesur bir hareket o dönem için belki de, ya da ailesinin durumuyla alakalı epey cesur bir hareket. İşte Defne'nin evindeler ve birlikte bir sahneleri var. Deniz diyor, senin artık ailen seni bana emanet etti diyor, artık evden çıktığına göre vesaire. Defne de bunun diyor ki neden böyle söylüyorsun ki, neden ben illa birine emanet olmalıyım vesaire gibi bir çıkış yapıyor. Deniz de böyle yumuşatmak için, o zaman sen bana değil ben sana emanet olayım falan gibi böyle bir yumuşatması var. Ama bu konuşmanın öncesinde de şöyle bir tutarsızlık var. Deniz seni çok seviyorum bilmem ne, eğer beni sevmiyorsan seni öldürürüm vesaire gibi şeyler söylüyor. Defne de buna karşılık zorba ne kadar da tatlı falan gibi böyle bir karşılık veriyor. Epey tutarsız hareketler de var burada. Ancak ben epey rahatsız olmuştum Deniz'in ilişki içindeki bu hiyerarşiyi yansıtmasından. Deniz'e yönelik düşüncem ilişkiyle alakalı böyle. Ama onun dışında...
Deniz kimdi bu arada? Hani bir Deniz'i anlatırsan.
Deniz işte kimdi? Defne'nin sevgilisi.
Defne'nin kız arkadaşı.
Kız mı?
Erkek arkadaşı.
Ay pardon, erkek arkadaşı. Bir de...
Beyanları sordunuz mu Deniz'e?
Deniz bu dönem diziye giren yeni kastlardan biri. THK'nın içinde bulunan. İleriki bölümlerde de göreceğimiz deniz gezmişlerle vesaire birçok eylem gerçekleştiren bir karakter aslında. Aynı zamanda Mehmet'in değil mi oğlu? Mehmet evet, de o karakterin adı. Mehmet'in oğlu. Ailesi yok.
Yasemin'in dayısının oğlu aslında. Evet.
Gençliğinde de beraber büyüyorlar. Annesi vefat ettiği için küçükken beraber büyüyor bu karakterler aslında. Defne, Deniz ve Işıl karakterini biz küçükken de görüyoruz bir önceki bölümlerde.
Işık.
Bunlar artık büyümüş, Işık karakterini. Artık burada büyümüş 20'li yaşlardalar mı acaba? 18-20'li yaşlardalar sanırım.
Tabii üniversite öğrencileri.
Bu yaşlarda Deniz'i görüyoruz diğer karakterlerle birlikte.
Defne'yi kim anlatmak ister?
Defne'yi ben Fırat'a bırakmak istiyorum açıkçası. Çünkü Defne benim dizideki çok nötr olduğum karakterlerden bir tanesi. Yani
gerçekten mi? Nasıl nötr olabilirsin Defne'ye? Çok ilginç.
Ben
ya hep nötr böyle değilim. Şeyi alıyorum.
Ben de hiç nötr değilim yani. O yüzden yorum yapmak istiyorum.
Neyse tamam, siz bir anlatın, belki ekleyeceklerim, karşı çıkacaklarım olacak.
Belçin Bilgin nötr kalınabilecek biri değildir. Yani. Deniz'e ilişkin birkaç şey söyleyeyim evvelden. Ben Deniz böyle en az sevdiğim karakterlerden biri. Yani bomboş bir insan bir kere. Her şeyden evvel. Yani %99 motivasyon, %1 içerik. Böyle Ben Ferro şarkısı gibi bir adam.
Fatih Terim.
Cidden.
Bayağı Deniz Göktaş. Alıntısı seviyorum
Fırat Çoban. Vallahi hatırlayamadım nereden yaptığımı. Çok sık yaparım böyle şeyler. Neyse.
İntihali özümsemiz. Yani,
Deniz'in o devrimci tavrını da o politik olma biçimini de pek şey yapmıyorum. Sevmiyorum. İlişki kurma biçimini de pek sevmiyorum zaten. Çok şey, çok düşüncesiz. Defalarca sevdiklerini çok zor durumda bıraktı. Babası onun yüzünden öldü. Onun yüzünden bir kadın yalnız çocuk doğurmak zorunda kaldı. Ona buna zorladı belki bir biçimde. Bir çocuk onun yüzünden babasız büyümdü. Böyle mantıksız bir arkadaşımız Deniz. Nasıl solcu olduğunu da anlayamadım zaten. Herhalde o dönemin etkisi. İlginç ya. Galatasaray Lisesi'nin bir insana hiçbir şey katmaması cidden üzücü. Defne ise böyle Deniz'in pek çok açıdan şeyi gibi, böyle ayna tutulmuş hali gibi, yansıması gibi. Yani bir karşıt aynı zamanda. Ters durur ya aynadaki görüntümüz, bize aittir ama aynı zamanda karşıtıdır. Deniz'de de o şeyler var. Delilikler var ama şey Defne'de. Defne bunları kendi hayatı içerisinde gayet rasyonalize etmiş. Solcu olmasının sebeplerini oturtmuş. Bir kere işte Cumhuriyet eliti bir ailenin çocuğu. Babası savcı, işte abisi Lozan'da muhtemelen açıktan hukuk okumuş biri. Kendisi de hukuk fakültesine girmiş. Ne yapmak istediği belli, hayatta nereye gitmek istediği belli. Sol mücadele içerisine, gençlik hareketleri içerisine dahil olma sebebi belli. Durması gereken yeri biliyor, gitmesi gereken yeri biliyor. Yani aşığız Belçin Bilgin'e çok.
Ya bence ben öyle düşünmüyorum bu arada Fırat. Özellikle şey zamanında işte Deniz Gezmişler'in yanına gidecek, gitmeyecek, dağa çıkacak, işte Filistin'e gidecek vesaire. O zamanlarda tamamen edilgen bir konum aldı.
Evet evet ben de.
Şey Defne yani kendi siyasal ajandasını tamamen bir kenara bırakıp Deniz ne yaparsa ben de onu yapmak istiyorum şeyine getirdi.
Ya ben bu şey, kız, ben onun buradaki destekçiyim. Deniz beni düşünmesin, Deniz beni düşünmesin, kafası rahat olsun artık mücadelede neyse. Ben burada bütün fedakarlıkları veririm gibi, ben de benzer düşünüyorum. Öyle bir edilgen noktaya kendini attığını düşünüyorum o dönemlerde.
Evet ve Deniz gittik. Bu arada ben senin söylediğin gibi şeyin Defne'nin solcu olmasını şeye bağlamıyorum. En azından böyle militan bir solcu olmasını, kendi karakterinde rasyonalize etmiş olmasına bağlamıyorum. Kesinlikle Deniz'in etkisi olduğunu düşünüyorum bu noktada. Çünkü sonrasında biz Defne'nin herhangi bir şeyini, militanlığını görmüyoruz. Bizde Defne'ye dair gördüğümüz militanlık en azından bu şey. 72'ye kadar olan süreçte şeyi alması, işte Denizlerin silahlarını alıp çantasına koyması. Bir, üniversitede onlar silahla yakalanmasınlar diye. İki, eylem sırasında ODTÜ'den çıkacakken şeyde ODTÜ'nün basılması zamanında ODTÜ'den çıkacakken polis baskınına yakalanması. Bu ikisinde bir kere de şeyde gözaltına alınıyorlar. Kamp yaparlarken 4 kişi kamp yaparlarken
kardeşim,
gözaltına alınıyorlar.
Kardeşim kadının yani, ODTÜ'de ne işi var?
Bir şey söyleyeceğim.
yani şeyde sanki insanı, sokakta geçerken almışlar.
Bir insanın solculuğunu şeye göre, militanlığına göre mi ölçüyorsun?
Defne'nin geldiği siyasi nokta kendi çizdiği bir nokta değil, Deniz'in onu getirdiği, sürüklediği belki de bir nokta.
Ben Fırat'ın şunu kastettiğini düşünüyorum. Şunu söylemeye çalıştığını düşünüyorum. Ki ben de öyle düşündüğüm için burada dahil olayım. Bizim solun içerisinde bulunmasına dair Defne'nin yaptığı açıklamalara ilişkin bir şey söylüyor Fırat. Yani hep temel meselelere, o çatışmalara dair ya da Türkiye'ye bakışa dair Defne'nin yanıtları, verdiği cevaplar bence dizi boyunca Deniz'den çok daha tatmin ediciydi. Deniz çok derin bir, yani derin dediğim geniş bir yüzeysellikle o teorik çerçeveyi kendisine benimsemiş. Bahsettiği gibi müthiş enerjik, müthiş cesur o anlamda ve tamamen kervanın yolda düzüleceğine dair bir hayatı benimsemiş bir isim. ama şeyin, Defne'nin o meselelere dair orada dizi içerisinde solun belki de aldığı pozisyona dair verdiği yanıtları ben de hep daha tatmin edici bulmuştum. Yani Fırat belki aynen orada öyle onu kastediyor. Hani aynen Defne öyle yani. Daha oturtmuş kafasında şey olarak. Ama tabii ki de Deniz'in etkisi var şeyle alakalı. Belki örgütlü bir solcu olmaya dönük motivasyonunda Deniz'in rolü büyük olabilir. Evet. Şeyde Defne üzerinde ama ben Defne'nin çok daha birikimli bir yerde, daha teorik bir yerde durduğunu düşünüyorum Deniz oranla.
Şimdi bize bu arkadaşların...
Sen de bir senaristleri burada biraz şey yapmak lazım bence, eleştirmek lazım. Gerçekten tüm o tartışmalarda, yani bizim Solucci, Teaşko ve işte THKP'li arasındaki çatışmalara dair o tüm tartışmalarda falan çok derin bir yüzeysellik gördük.
Evet, evet.
O yüzden bu denizi de ve denizin çevresindeki insanları da çok şeyde tuttu. Çok sığ bir yerde tuttu. Yani o güncel kalıpların yeniden tekrarıydı aslında tüm o tartışmalar. O yüzden ben dizide de hep Defne'nin o açıklamalarını şeyi çok daha iyi kavradığını düşündüm. Yani zaten sonraki süreçte de 80 sonrasındaki Sol'la kurduğu ilişki falan da bence fena bir ilişki değildi şeyin. Defne'nin destek oluyordu sanki çocuklara, şey yapıyordu.
İlerletme şimdi şey 72'ye kadar.
Tamam
ben devam edeyim. Yani ben tam olarak bunu söylüyorum. Keza zaten biz bu iki arkadaşın solcu olma ve örgütlenme süreçlerine tanık olmadığımız için o tanık olmadığımız ve gösterilmeyen yerler üzerinden çok fikir yürütemeyiz. Biz verili iki tane karakter var. Bu iki karakteri verili oldukları zaman içerisinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Söyledikleriniz çok mümkün. Bunlar olabilir yani. Çünkü arada bir şey var. Her iki karakteri de rasyonellikten çıkartan bir aşk hikayesi de var. Ki zaten aşkın kendisinin ne kadar rasyonel olduğu, insanları rasyonel davranmaya ittiği de tartışılır. Keza davranmıyorlar da. Ama tam da Kaan'ın söylediği gibi Defne ile şeyi bir terazinin iki ucuna koyduğunda Deniz eylemlerinin sonuçlarını tahmin etmeyen, tahmin etse de bunları umursamayan, full motivasyonla giden bir arkadaşımız. Defne'nin olgunlaşma süreci, olaylara bakışı, yani daha şöyle düşünün, 1967'deyken söyleyebiliyor. Defne şunu söyleyebiliyor, hani Sinem'in verdiği o kritik, daha feminist kritik bir şey noktadan, yani neden ben sana emanet olayım ki diyebilen, yani şey daha o birincil aydınlanmayı yaşamamış Deniz, daha o sosyalist mücadele içerisindeki aydınlanmayı yaşamamış. Defne bunu yemiş, özümsemiş, bitirmiş. Plus bir de feminist kritik veriyor diyor. Ben sana neden emanet olayım kardeşim diye. Şimdi bu açılardan baktığımızda, keza biraz tarihi ilerlettiğimizde, o tarih meleği biraz ilerlediğinde biz Defne'nin mahkumların avukatlığını yapan, gidip şeyden, karakollardan insan alan, o halkın yolunda mücadele veren, halkın yolunu örgüt olarak kastediyorum, bir şeye dönüşüyor, karaktere dönüşüyor. Yani bunlar çok çok güzel şeyler. Ve Belçin Bilgin arkadaşlar, tartışmayalım ya lütfen.
Kesinlikle. Kurşun atar kurşun yeriz.
Yani ben kurşun Bilgin atmam ama kurşun yeriz. Daha fazla karşı çıkmayacağım.
Neyse bu bahsi çok daha uzun sürecek bir bahis bu kesinlikle. Ama daha belki aynı paralellikte şey yapabiliriz, devam edebiliriz. Bu kez o zaman size şeyi soruyorum. Işık mı yaşar mı? Buyurun, yeni bir oryantalizm tartışması daha.
Işık mı yaşar mı? Bu soruyu
bence Sinem şeyle başlasın. Işık ve yaşar böyle iki kefeye koymaktan ziyade bunların ilişkilerini değerlendirerek başlasın. Ardından biz Harun'la şeyi konuşalım. Yaşar'ı konuşalım.
Olmayan ilişkisini. Harun Yaşar'ı.
Evet.
Ya ben Işık'ın Yaşar'da bulduğu şeyin Ahmet'in Kıbrıs'ta bulduğu şeyle çok benzer olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani aynı mahallelerden
çocuklara bakışmalar.
Çocuklara. Evet, sokaktaki çocuklara aynı anlamsız bakışmalar ve fotoğraf çekmesi vesaire gibi. Aslında Yaşar Işık'ı biraz yani tanış olmadığı bir hayatla buluşturuyor. Ve Işık o kadar bence bunalmış ki artık kendi içerisinde olduğu yaşamdan ya da maddi koşullardan. Diğerinin hep kendisini mutlu edecek seçenek olduğunu zannediyor ve kendi gerçekliklerini reddedip aslında gerçek hayatın orada olduğunu düşünüyor diye düşünüyorum. Ve Yaşar da ona o yolu açıyor. İşte mahalleleri gezdiriyor, fotoğraflar çekmesine fırsat veriyor o süreçte vesaire. Ve Işık'ın... Yani Yaşar'ın Işık'ın hayatındaki etkisi dönemlik bence. Ve bunu ilerleyen bölümlerde ileriye taşımaya çalışıyorlar. Bunu bir evliliğe evirmeye çalışıyorlar aslında. Ve bence artık orada rolü bitmesi gereken bir ilişki. Evliliğe ilerlemesi de belki o dönem Işık'ın Harun'la yakınlaşamamasından ya da başka koşullardan dolayı belki ihtimaller görmemesinde başka ilişki biçimleri görmemesiyle ilişkilendiriyorum ben açıkçası. Çünkü evet onu orada o dönemde öyle bir ihtiyacı vardı ve öyle bir belki de aydınlanma denebilir bu ışık için ya da bir süreç denebilir. O süreçten sonra onun kopması gerekiyordu bence bu ilişkinin ve kopmadı. Ya bu belki işte senaristlerin biraz uzatmak isteyişi olabilir bilmiyorum. Ama bitmesi gereken bir ilişkiydi bence ileride. Ama o dönem için bence ışık için gerekliydi diye düşünüyorum Yaşar'la olan ilişkisi.
Neden Sinem? Neden bitmesi gerekiyordu?
Ya bitmesi gerekiyordu çünkü belki başlamaması bile gerekiyordu. Zaten orada işte sevgi mi yoksa hayranlık mı yoksa işte bunun gibi mi şeyleri de bana sorgulatan bir başlangıçtı aslında.
Ben şöyle iki örnek vereyim. Hatta üç olacak galiba. Yani Yaşar ilişkide sürekli aslında yalan söyleyen bir karakter. Bu beni izler. Ben zaten hani Yaşar'ın durduğu politik konum nedeniyle de şey yapmıyorum. Hem böyle bir yandan işte şiir okuyacağız, yazı yazacağız. Yazı yazarak karşılık vereceğiz falan diyen bir tip. Aynı zamanda işte o dönemki kamplara giderek...
Alper bir şey söylemek istiyorum. Alper hemen çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Işığa diyor ki bir bölümde işte yazın kampa gideceğiz. İşte eğitimler şunlar bunlar olacak falan böyle anlatıyor. Sanki şey gençlik kampına gidecek. Yazın Yaşar'ı komando kampında görüyoruz.
Evet işte. Yani felaket. Kampa giderken yalan söylüyor. Şeylerden solcu çocuklardan dayak yiyor. Sonra gidiyor o çocuğu dövüyor, yalan söylüyor. Bir bölüm sonra ya da o bölümün ilerleyen zamanlarında Işık bunu keşfediyor. Şeyin denizlerin yerini gammazlıyor. Baloya gideceklerini söylüyor. Bu ortaya çıkmıyor zaten. Bu konu sonradan çıkacak gibi oluyor. Bu konu hakkında yalan söylüyor. İlişkinin daha başında yine başka bir muhabbet vardı. Şimdi hatırlamıyorum. Yine yalan söylüyor. Adam ilişkide en az şeyde 4 kez yalan söylüyor. Sürekli mütemadiyen ama sürekli bir bu arada bir son dönemlerin şey konusu olarak hani sürekli bir kendisini üste çıkartma. Hayır sen kafandan uyduruyorsun ve bana güvenmiyorsun. Çıkışı yaparak ışığa kendini suçlu hissettirerek daha da bağlıyor ışığı kendisine aslında. Işık da zaten bence bağlanmaya programlı bir insan. Yani bir sürekli bir neyse oraya girmeyeceğim ama sürekli bir hayatında bağlanabileceği ve sürekli yanında olacağına inandığı bir insan arıyor bence Işık.
Ben de burada tam Yaşar ve Işık ilişkisine dair en başta Sinem'in söylediklerine katıldığımı ifade edeyim. Çünkü ciddi anlamda dışarısına dair bir şey söylüyor Yaşar baktığında. Giyimi, kuşamı, işte ailesiyle, hayat tarzıyla. O anlamda ışığın maruz kalmadığı, etrafında göremeyeceği bir profil temsil ediyor Yaşar. Bu bir yönüyle aile içerisinde de o tüm tartışmalardan ari kalmış, uzak kalmış biri için çok çekici, ilgi çekici bir şey gerçekten. O yüzden de ben şeye katılıyorum. Yani ışığı, Yaşar'ı tanımaya dönük ışığın isteği, arzusu dizide bir noktaya kadar işlenmeliydi kesinlikle. Ama bunun evlilikle sonuçlanması bence de fiyasko. Onun da tercihinin şey olduğunu düşünüyorum. Yani dizide bir ülkücü profil ihtiyacı vardı haliyle bu süreci anlatmak için. Ve Yaşar'ın çizildiği profili de biz şey olarak gördük hep. Nasıl bir profildi Yaşar? Okuyan, eden, eli kalem tutan. İşte bu şeylerden komando kampları falan hariç tutarak söylüyorum. Fikirle karşılık verilmesini isteyen, hatta Lalezar'da oturduklarında, o çay bahçesinde oturduklarında, bu Beyazıt'taki denize yer yer cevaplarıyla alaşağı eden bir profil. Yani böyle anlatıldı edildi. Çünkü aynı işte ülkücü hareket içerisinde bir de devletle işbirliği yapan bir profil karakter daha vardı. Uzun boylu. Hı hı. Devlet için çalışan falan. Hani tamamen dizi bu tarih anlatısına da uygun olarak işte çocuklar birbirleriyle çatışıyorlardı ama devlet veya işte diğer organizasyonlarda el altından buna destek oluyordu derken örgüt içerisinde de işte ülkücü hareket içerisinde de bir iyi profil Işık Yaşar, bir de o devletle işbirliği yapan, emir alan, talimat alan ve eylemlerini ona göre şekillendiren bir profil olarak gösterdiler. bir noktada şey olduğunu düşünüyorum. Yani dizinin burada bize o kötü profili göstererek daha makul bir yerde duran Yaşar'ın de Türkiye'ye dair dertleri olduğu ve Türkiye'nin daha iyi bir yer olması için mücadele eden bir profil olduğunu bize göstermek için yazılmış bir karakterdi. Onu da dizide tutabilmek için dediğiniz gibi şeyle evlendi.
Bir de Işık'ın...
Işık'la evlendi.
Işık'ın şöyle bir karşı duruş olarak da Yaşar'la evlenmesi ya da birlikteliği
tabii
var.
Tabii de çünkü, tepki evliliği.
Tepki çünkü mesela ailesinde bu tarz problemler yaşıyor. İşte babasının yasada da yargılanması, onun haricinde işte en yakın arkadaşlarının solcu olması ve sürekli bir şeyleri kafasına sorguluyor olması ve en sonunda hayır ben hiçbirinizi dinlemiyorum ve kendi yolumu çizeceğim dediği noktada İşte en arkadaşlarının sürekli onu eleştirdiği şeylerin karşısındakileri savunan biriyle birlikte olması aslında birazcık oradaki zorlamasını gösteriyor. Yani en sonunda zaten bunun koptuğunu görüyoruz ama en başında kendi yolunu çizmek isteyen genç bir kadının elindeki örnek neyse çok da akıllıca değerlendirmeler bazen yapamayarak sadece zıttına yönelerek bir çözüm
bulacağını zannetmesi
gibi bir şey var bence Işık'ta.
Kesinlikle bu arada şeye katılıyorum. Yani o bir sığınma şeyi gibiydi, bir tercihi gibiydi bir noktada. Çünkü sığınmaktan şunu kastediyorum. Verili bir şey var ortada. Arkadaş ilişkileri bir düzen var dediğin gibi ve çok ortodoks. Yani Deniz'in tavrı, Defne'nin tavrı, yani bu ilişkiyi gerçekten bir noktada onlar da itti şeyi. Işığı Yaşar'a doğru ittiler. Yani tavırları anlamaktan, dinlemekten yoksun. O şeyleri, tavırları ve o ortodoks tavırları pek çok noktada şeyi çok kolaylaştırdı. Yani Işık'ın o tercihini, Yaşar tercihini çok kolaylaştırdı bence. Ben ona katılıyorum. Yani o zıttını ararken, orayı sorgularken tamamen zıttından yana bir pozisyon almak durumunda kaldı Işık bence.
Ben şöyle bir şey yapmak istedim. Şimdi şeyin farkında mısınız? Dizide ideolojik olarak ve birikim olarak aslında bence en birikimli gösterilmeye çalışılan kişi Yaşar. Bu çocuğun okuduğu şeyleri biliyoruz, kitapları biliyoruz, kitapları görüyoruz. Işığı çeşitli işte sağ görüşün ideologlarının konuşmalarına götürüyor, kendisi gidiyor. Yani bu adamlar, bu ülkenin sağcıları kimleri takip ediyor vesaireyi görüyoruz. Solcular açısından bunu görmüyoruz. Ne Deniz, ne Sinan. İşte ne Mahir, gerçi Mahirler sonra giriyor olaya. Bunların elinde, bizim Deniz ve Deniz Gezmiş de dahil olmak üzere, bunların elinde kitap görmüşlüğümüz yok. Bir tek bir sahnede Nazım şiiri okuyorlar. Ya bu insanlar yani ideolojik olarak hiçbir şey okumayan, birikimsiz insanlar mı ya da Yaşar'a mı çok böyle fazla bir anlam yüklemeye çalışmışlar? O da aslında belki de incelenmesi gereken bir konu. İkincisi de, belki bu konuda dizinin biraz dışına çıkarak bir yorum yapabiliriz. Bir sahne vardı Yaşar'la Deniz'in kavgasında. Yaşar, hatta sonrasında sanırım, yani Yaşar şeyi söylüyor. Siz bu Türkiye'nin gerçeklerinin farkında değilsiniz. Siz şeysiniz, işte orta sınıfsınız ve bu ülkenin asıl hakimi olan, asıl sahibi olan köylülerin, fakirlerin nasıl durumda olduklarının farkında değilsiniz çıkışı yapıyor. Ve baktığın zaman gerçekten Yaşar yoksul bir aileden geliyor. Ama dizideki en azından bizim tanıdığımız solcular, birinin anası avukat, anası doktor, babası avukat, diğerinin de babası asker. Yani dolayısıyla buradaki aslında belki dönemin o koşullarına dair de bir inceleme kısaca yapabilmemiz de söz konusu olabilir diye
ben
düşünüyorum.
Ben şimdi çok ufak yapmak bir şey varsa belirteceğim senin bahsettiğin konuyla alakalı olduğunu düşündüğüm. Burada işte Hatırla Sevgili'ye hep bir övgü aslında düzmüştük en ilk bölümlerde de işte o dönemde böyle, yani daha doğrusu o döneme içkin 2000'lerde böyle diziler yapılabiliyor, ne kadar cesur falan gibi biraz aslında bu övgünün sınırı da vardı. Çünkü övgünün sınırının olmasının nedeni bu bence. Çünkü o kadar da lafı gediğine oturtan bir dizi değildi bence. Senin de bahsettiğin gibi işte o kadar... İşte Maraş'taki olaylar oluyor, birçok işte katliam vesaire oluyor ve hala en sonunda ülkücüleri ya da işte sağcıları hayır aslında hala aralarında düşünün insanlar var, işte hayır aslında onlar kötü insanlar değil, bu sadece işte devletin politikalarının bir sonucu, işte devletin kışkırtmasının bilerek yapılmasıyla alakalı gibi gösterdiği sahneler var mesela. Ben o kadar da masum, o kadar da şey olduğunu düşünmüyorum ve dizinin dediğim gibi burada o kadar da politik davrandığını düşünmüyorum. Ya da daha doğrusu doğruyu gösterdiğini düşünmüyorum o kadar övülenin aksine. Yaşar karakterinin de sürekli pozitif, işte okuduğu kitaplarının gösterilmesi, çok dolu biri olarak yansıtılmasının altındaki nedenlerden biri de bu bence.
Tam burada ben çok politik ve zamanın ruhuna uygun olduğunu düşünüyorum dizinin yayınlandığı yıllar itibariyle.
Evet, evet, kesinlikle.
Çünkü tam böyle bir şey vardı, dil vardı. Bir,
özellikle askeri işte, karşıya alan
tabii yani bir Erdal Eren'e mektubu okunuyordu grup toplantılarında. Evet, bir başka şeylerin mektubu okunuyordu. O yüzden çok uygun yani dönemin şeyine. O açıdan ama Alper'in söylediği yerden hareketle de belki bu anlamda çok şeye uygun olduğunu düşünüyorum. Zamanın ruhuna. Sen ne dersin Fırat?
Ben dizinin bu politik hareketleri ve zamanın toplumsal olaylarını temsilini çok problemli buluyorum. Ve bu problemli yalnızca senaristlerin beceriksizliğine bağlamamak lazım. Zamanın ruhu şeyi çok önemli. Kaan, hani dizinin çekildiği Türkiye'nin nasıl bir Türkiye olduğu, hangi politik projelerin örgütlendiği, 2008'lerden söz ediyorum. Temel karşıtlığın nereyle kurulmaya çalışıldığı gibi tüm bu meseleleri birlikte düşündüğümüzde Hatırla Sevgili gibi bu kadar popülerleşmiş, zamanında bu kadar ses getirmiş ve bir nebze de olsa yakın tarihi yeniden yazmaya dönük bir girişimin böyle bariz hatalarla yapılmış bir iş olduğunu düşünmüyorum. Bunlar gayet kasıtlı temsiller. Orada Sinem'in söylediği şey meselesi, örneğin daha bir gelecek bölümde konuşmayı umduğumuz işte Maraş meselesinin temsil edilmesi veya sağ-sol çatışması dediğimiz mevzunun devlet içerisindeki karanlık birkaç odağın bir tarafa silah vererek öbür tarafa para vererek kışkırttığı şeylere indirgenmesi, tüm meselenin o toplumsal bağlamından, iktisadi bağlamından kopartılması, bunlar gayet kasıtlı, problemli şeyler bizim için. Yaşar bağlamında, yani Yaşar'ın öyle temsil edilmesinin sebebinin biraz şey olduğunu düşünüyorum. Yani ışığın yetiştiği çevrede, arkadaş ortamı vesaire, malum daha şeyler, pratiği daha ön planda tutan şeyler, devrimci mücadele içerisindeler, kavga ediyorlar, mücadele ediyorlar. Yaşar orada biraz daha teori pratik geriliminde, oradaki ikilikte daha teorik kısmı tutan bir şeyi var, temsili var Yaşar'ın. Hani hiç buradan düşündünüz mü bilmiyorum. Elinde sağcı olmasına karşın elinde işte toplumcu yazarların kitapları var. Daha çok okuyor, daha çok yazıyor, daha çok üretiyor. Kendi habitusundan mümkün olduğu kadar sıyrılmış bir münevver profili var Yaşar'da. Işık, evet, Yaşar'ı belli oryantalist gerekçelerle ona tutuluyor. O ilk kıvılcım yanıyor içinde. İşte daha yoksul, zenginin karşısında yoksulu temsil ediyor, kentlinin karşısında taşralıyı temsil ediyor vesaire vesaire. Ama esas meselelerden biri de pratiğin karşısında şiddetin, hareketin, ki buradaki pratikten kastım aslında doğrudan şiddetten söz ediyorum. Yaşar daha teorik olanı bir noktada temsil ediyor. Işığın biraz bu yüzden tutulduğunu düşünüyorum.
Yaşar'a orada da yalandan temsil ediyor ama işte.
Ya yok, yalandan temsil ettiğini düşünmüyorum yani. Bayağı okuyan, eden, yazan,
tutan biri. Hareket içerisinde de ciddi bir etkisi yok zaten. Pratiğin içerisinde pek olmadığı
aynen. Için. 70'lerde dahi ülke ocakları içerisinde eğitimden sorumlu Yaşar. Yani ülkücü hareket içerisinde
bile. Ama öğrenci başkanı oluyor. Üniversitede öğrenci başkanını seçiyorlar adamı. Başa
geçsin diye. Ondan sonra da
ayrıca bu adam tam iki tarafında oy verebileceği CHP taktikleri yapıyorlar. Evet, onun.
Neden iki tarafın oy verebileceği Yaşar?
Tabii ki kendisini, çünkü şeyden sokağın dışında gösterebilen biri, ama işte söylediğim örnekler, adam komando kampına da gidiyor. Sokakta gördüğü, tamam, kendisini daha önceden döven solcuyu da dövüyor. Yani adam tamamen bunlardan azade şey yapmayan bir insan değil ki. Tamamen ben teoride teorik olarak yapacağım.
Ama şey kısmında kalıyor. Bu terazinin daha teori kısmında, kalem kısmında, silah kısmına karşı, ki yani bunu da ülkücü hareket içerisinde olmasına karşın yapıyor. Yani burada durduğu yer belli Yaşar'ın. Yani Maraş olayları dediğimiz mevzuda bile Yaşar orada gidip Işık'ın akrabalarını, solcuları kurtarıyor. Yani tüm Yaşar'ın nasıl temsil edildiğine bir bak süreç içerisinde. Bu noktada çok tabii, makul biliyorum.
Şey, Maraş olaylarını izlemediğim için daha şeyde bölümlerde.
Bir son Sinem'in değindiği bir noktaydı sanıyorum. Ona son olarak değineyim. Sol hareketlerin, yani o dönem işte esas şey gençlik mücadelesindeki esas iki unsur FKF'den, dev gençten ayrılan THKO ve THKPC, Çayan'ın ve Gezmiş'in, Sinan Cemgil'in şeyleri, kurumları. Aha. Bu kurumlar arasında aslında çok yansıtılanın çok çok ötesinde ciddi bir teorik şey var. Tartışmalar var. Yani Sinan Cemgil karakteri, örneğin Sinan Cemgil karakteri daha düzgün bir temsille son derece entelektüel, son derece akıllı bir, evet, şey olarak temsil edilebilirdi. Ki bunu yapmaya dönük bir şey var ama yalnızca gözlük taktığı entelektüel haline getiremezsiniz. Sinan Cemgil zamanında ODTÜ'de konuşacağı zaman işte Mülkiye'den, Ankara'nın çeşitli yerlerinden dil tarihten insanlar kalkıp ODTÜ'ye o genç Sinan'ı dinlemeye gidermiş. Yani bu çok sık anlatılan bir şey. Böylesine genç münevverleri, genç sosyalist aydınları yalnızca eline silah alıp hadi bir dağa çıkalım diye temsil edilmesi, yine Sinem'in en başta değindiği, yani bunlar memleketini seven ancak birilerinin dolduruluşuna gelmiş, ellerine silah tutulmuş gençler, kardeş kavgası gibi meseleyi sınıf savaşımından, o toplumsal mücadeleden soyutlayan ve metafizik bir noktaya taşıyan şeyi destekliyor. Yani o en başta söyledim ya, 2008'in Türkiye'sindeki politik ortamını inşa edilmek istenen o politik projeyi destekleyen şeyler bunlar. Fiyasko, ben izlediğimde çok üzüldüm. Yani o 68 kuşağının cidden 3-5 tane serseri gibi yansıtılması, bu serseri diye şey yapıyorum bunu, tanımlıyorum. Yani romantik serseri diyelim. Bir sürü şeyle, devrimci ezgiyle o romantizmi vererek, içeriği mümkün olduğunca boşaltarak bizim önümüze getirdiler. Çok üzücü, ben yani üzüldüm.
Zaten bu da bana çok amaçlı bir şeymiş gibi geliyor. Yani oradaki
elbette mücadelenin içi şey olamazlar. Senaryo hatası olamayacak şeyler bunlar. Aynen öyle. Evet.
Kesinlikle bu yönüyle aslında müthiş bir hamle stratejik açıdan. Çünkü sen çocukların memleket sevgisini bir ön kabul olarak aldığında ve bunu devlet içerisindeki işte birkaç grubun teşvikiyle harekete geçtikleri ya da desteğiyle harekete geçtikleri üzerinden ele aldığında aslında mücadelenin esasına ilişkin bir tartışmayı ortadan kaldırmış oluyorsun. Yalnızca orada birkaç dar grubun, kirli emelleri olan grubun aldattığı çocuklar olarak meseleyi lanse ediyorsun. Haliyle o mücadeleyi, mücadelenin bağlamını koparmış oluyorsun, ortadan kaldırmış oluyorsun ve nihayetinde herkesin üzerinde en fikir olduğu bir şey, o grupların emellerine dair bir şeyden hareketle de çok ciddi bir meşru zemin oluşturmuş oluyorsun darbeye ve muhtıraya aslında. Evet.
Ve şeyi sol mücadeleyi de kesinlikle köksüz ve tamamen ithal bir görüş olarak da ben yansıttıklarını düşünüyorum. Şey, işte o az önce değinmeye hani çalıştım. Yaşar'ın o söylediği şeye dizi boyunca çözüm bulunamıyor. Yani solcuların geldiği orta sınıf çevre ve işte sağcıların bulunduğu aslında toplumun daha alt kesimlerinde veya o dönemki işçi sınıfının, yani biz şeyde göremiyoruz mesela, Salim'de bile sadece birkaç tane grev görebiliyoruz. Belki buradan şeye atlayabiliriz, Necmettin'e atlayabiliriz. O dönemki çok önemli sendikacılardan Necmettin'e atlayabiliriz.
Yani ben unutmadan, atlamadan herhangi bir yere onu alalım.
Ben de şey söyleyecektim. Bu bütün bahsedilen konuyla alakalı dizide sürekli tekrarlayan bir sahne var ve işte bir tane oda var. Aynı kişi var burada ve sağdan da soldan da bu iki grubu da temsil eden insanların sürekli oraya girip çıktığını ve bazı talimatlar aldığını tekrarlayan bir şekilde sürekli ısrarla görüyoruz dizi boyunca zaten. Bu da onun bahsettiğiniz şeylerin bir göstergesi zaten, bilinçli yazılmış. İşte senarist hatası olmadığı noktaya işaret eden bir şey bence.
Şeyi Harun'dan söz edelim. Yaşar ve Harun arasındaki şeyden, gerilimden ve ardından yavaştan toparlayalım istiyorum programı. Daha hızlı sorularla hızlı biçimde tamamlayabiliriz. Harun'u nasıl değerlendiriyorsunuz?
Harun bizim devrimci hareketimizin ilk friend zone şehididir. Aksine ben böyle açmış olayım. Devam edin siz.
Yeterli bir cevap oldu. Yeterli.
Harun'un devrimciliği pekişti gerçekten Ankara'ya giderek. Yani ışık çocuğu şey attı, ateşe attı. Ben de aynı şekilde düşünüyorum yani. Friend zone şehidi olarak düşünüyorum Harun'u.
Harun bir de çok derin işlenen bir karakter de değil zaten. Birazcık gerçekten Yaşar'ın karşısında bir karakter ya da Harun'un karşısında bir karakter bile değil Yaşar bence. Yaşar'ın karşısında bir
İnan,
karakter.
Harun derin bir karakter mi? O kadar önemli
işte. Efendim?
Harun derin bir karakter mi peki? Derin mi? Kendisi derin mi?
Değil bence. Bana öyle bir şey hissettirmedi. Zaten çok az görüyoruz. Bir süre boyunca Harun'u daha az görüyoruz dizide. En sonunda işte evlilikleri bittikten sonra daha ön plana çıkıyor. Siyasi olarak konuşuyorum.
No spoiler.
İlişki olarak konuşuyorum. İlişki içindeki yerleri açısından konuşuyorum. Siyasi olarak aldığı pozisyonlardan ya da verdiği kararlardan bahsetmiyorum. Ancak işte Işık'ın verdiği kararlardan biri olarak sanki biraz da veriliyor gibi geliyor bana Harun.
Ya ben Harun'a üzülüyorum. Bir kere sineme katılıyorum. Cidden Harun şey değil, derin bir karakter değil. Derin olarak işlenmiyor da zaten. Çok üzerinde durulmuyor. Ki zaten derin olabilmesinin de bir sınırı var. Neticede bir mühendis. Yani günün sonunda. izleyenler hatırlayacaktır. Işık Teen Wolf Yaşar'la evlenince Harun Otlu'ya Harun Otlu'ya merkezi yatay
mutsuz öğrenci
mutsuz öğrenci olarak Otlu'ya
geçiyor. Ne var canım? Şeylerde falan, futbol takımlarında falan çok övülür kolej havası diye. Hatırla sevgiliye de bir kolej havası vermişler. Ne olacak yani? Amerikan kolej havası.
Otlu'ya geçince zaten Ankara ekibinde THK'nun çok önemli bir şey haline geliyor Harun. Ama şeyini de sürdürüyor bir yandan, değil mi? Işık'a olan aşkını sürdürüyor. Işık başkasıyla evli olmasına rağmen. Ya ben şey çok hoşuma gitmemişti tabii. Mesela baştan söyleyeyim. En başından beri sanki Işık bir gün doğru olanı görecek, doğru yolu bulacakmış gibi evet. Harun orada var edildi. Hani ve bu şeyden dolayı cidden politik görüşünden dolayı şeyin hani Işık solcu, daha doğrusu ailesinin önemli bir kısmı solcu, en yakınları solcu. Harun'un olması gerekiyor gibi yansıtıldı. Ben size son olarak şey sorayım madem. Buradan. Sinem'le başlayayım. İdeal bir ilişkide taraflar iki veya ikiden fazla kişi olabilir. Aynı siyasi görüşe sahip olmalılar mı?
Herhangi bir ilişkide yok, aynı değil tabii ki. Yani aynı çok güçlü bir laf bence ama işte belki o ideolojini oluşturan temel şeylerde bir benzerlik olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani Işık'ın işte Yaşar aşkı çok bana imkansız geliyor bu düzlemde baktığımda.
Ama Işık
temelde paylaştığı nokta problemli çünkü. Harun tabii ki bunun karşılığında değil. Yani bu demek istediğim şeyin sonucu Yaşar yanlıştı ve Harun doğruydu sırf bu dediğim şey yüzünden değil. Sırf ya da ortak aynı şeyleri konuşuyorlar diye Harun evet doğru kişidir demek istemiyorum. Diziyle bağlantı kurduğumda bu söylediğim şeye. Ancak ben burada büyük bir benzerlik olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı dediğim gibi hala çok güçlü.
Tam aslında Necdet gibi bir profil uygundu bence şeye.
Işık'a mı? Ya Işık çok ilginç bir karakter değil mi arkadaşlar ya? Yani babası Demokrat Parti milletvekili, Yassı Adaları'nda yargılanmış. Amcası dayısı binbaşı darbe yapmış, ihraç edilmiş. THK'nun önderlerinden. En yakın arkadaşı onlardan. Yani ablası politik, eniştesi politik, kendisi 1969'da Nilkara İbrahimgil gibi geziyor. Bu beni inanılmaz sinir etmişti.
Evet.
Yani ama ben şeyi anlayamıyorum. Sokakta peynir ekmek gibi insan vuruyorlar çatır çutur. Olayları anlayamıyor. Niye böyle yapıyorlar ki falan diyor. Yani bu ışığın bu resmi için ben kafayı yemiştim izlerken.
Fırat'cığım sen hippie bile olamadın.
Ben 68'de devrimci.
Hatırlıyorsunuz değil mi Sinem? Böyle tırnaklarımızı yiyorduk ya ışığı izlerken. Ya hayır, evet, bu kadar. Evet. Hani çünkü görüyorum arada elinde kitap falan taşıyor. Bir aç içini, bak gözünü seveyim ya.
Ya en azından Yaşar'ın verdiği kitapları falan oku. Tamam.
Ve her şey geçti.
Falan verdi adam.
Her şey geçti. Sen gazetecisin ya. Gazetecisin. Hiç işte yanlışlıkla mı gözün değmedi bir gazeteye, sayfaya? Gazete gibi. Ben
fotoğraf çekiyordu.
Muhabir, gazeteci değil diye bir şey mi, çıkış mı yapıyoruz galiba?
Işığa kızgınım. Sevmiyorum.
Yok, yani bilemiyorum.
Yok. Ben de ışık
bence, olsun. Bence ideal maç şey kimdir biliyor musun? Müsaade edin. Bence ideal maç ışıkla Yaşar değil. Işıkla Harun da değil. Yaşar'la Harun'dur. Eğer ben, kardeş kardeşi güzel bir yere bağlanacaksa, halkların kardeşliği güzel bir yere bağlanacaksa halkların sevgililiğiyle bağlanır. Ancak bu iki grup da böyle barışır. Ne diyorsunuz?
Bence güzel de bir cesur bir çıkış olurdu. Bugünün koşullarında da destek olurduk. Yani.
Fırat bak, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum ışığın konumlanışıyla alakalı olarak. Döneminde sert bir şekilde konumlanmış kim varsa çocukları hep yetmez ama evetçi liberaller oldular. Işık da bence bu sınıfa girer ve ışığı da hiç şaşırtıcı bulmuyorum ışığın apolitik olmasını. Sadece bu apolitikliğinin saflığı beni çok sinirlendiriyor, onun dışında bir şeyim yok.
Alper, ama değişecek bu durum. Örnek. Yani yavaş yavaş izliyorsun. Bu ışık değişecek, gelişecek süreç içerisinde. Onu gelecek bölümde konuşacağız. Sinem, sen bir şey söylemiştin. Yanıt istiyorum demiştin. Neydi o?
Evet, Fırat'ın sorusuna hepimiz bir yanıt verelim ve bence programı toparlayalım. Diğer bir ilişki düzleminde tarafların düşünceleri, siyasi görüşleri aynı mı olmalı demiştin.
Öyleyse Kaan, Alper ve benimle bitirelim.
Lütfen.
Tamam, ben buna cevap vereyim. Ben de, yani benim kendi zihnimde bunun bir skalası var aslında. Sayı doğrusunda 3 aşağı 5 yukarı bir aralığım var. Bu aralık benim için önemli yani. Çünkü gerçekten Yaşar ve Işık gibi bir ilişkinin kesinlikle sürdürülebilir bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Yani bu sonuçta bir arada yaşamak, birlikte olmak, bunlar gerçekten belli alışkanlıkların, benzer alışkanlıkların bir arada olma zorunluluğunu doğuruyor. Hayatını birlikte geçirdiğin insan olması sebebiyle. Haliyle çatışma, evet, hayatın doğasında var. Çok tetikleyici, çok besleyici bir şey de. Ama o çatışmanın en azından bir çekişme düzeyinde kalması gerektiğini düşünüyorum. O da ancak belli noktalara benzer bakış açısıyla değerlendirerek olur diye düşünüyorum.
Yani evet, burada, hocam da gidip kampa gitmesin yani mesela.
Yani burada evet, programın uzun sürme sebebiyle değinemediğimiz bir müthiş çifti anarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Sevim Gürsoy ile Mehmet Binbaşı. Aa, Mehmet çifti.
Bir sonraki bölüm
çifti.
Kesinlikle konuşuruz onu.
Bir sonraki bölüm mutlaka konuşalım. Müthiş bir çiftlerdi. Canımız ciğerimizlerdi. Dergi çıkarıyorlardı. Evet, müthiş iki karakter. Müthiş iki karakter. Ruhları şad olsun.
Allah rahmet eylesin.
Tamam.
İdeal match diyorsak gerçekten, evet. Mehmet'i
Kaan, bitirmeden diyor. Sana şeyi sorayım. Ben... Yaşar MHP'li değil de İYİ Partili olsaydı olur muydu?
Deva Partili olsaydı belki olurdu.
O zaman Alper'le devam edin.
Ben bu ilişkiler konusunda açıkçası iki tarafın da aynı görüşte olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani kesinlikle, çünkü ortada bir çatışma olmalı. Yoksa nasıl oluyor? Birinin mutlaka ki ötekine kötü etkisi oluyor bence aynı görüşte olurlarsa, ama karşıt görüşte olurlarsa bir el freni gibi bazı şeyleri düşünebileceğim bir ortam yaratıyor karşı taraf. Ama tabii bunun sizin de zaten bahsettiğiniz gibi skalası çok önemli. Yani doğrudan senin değişmez bir gerçek olarak kabul ettiğin, örneğin bir sınıf gerçeğini reddeden bir insanla herhangi bir şekilde hayatını birleştirmen gibi bir şey söz konusu olamayabilir mesela bir solcu olarak. Veyahut işte şey gibi, nasıl şu anki zamandan örnek vereceğim. İş var ama gençler iş beğenmiyor diyen biriyle mesela birlikte olabilmen çok mümkün değil ya.
Aslında iş bulamayanların çıkmış biriyle
diyen birin. Yani ben ilişkide şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O çatışmanın çok geliştirici olduğunu düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum çatışmanın. Tabii bu da keyif kaçırmamak şartıyla, o yüzden dizideki en iyi ilişki diyebileceğim bir ilişki var mı diye şu an bakıyorum. Şeyin ilişkisi çok güzeldi ya. Sonra tabii vefat etti. Cansel Elçin, Ahmet'in annesiyle babasının bence ilişkisi çok güzel bir ilişkiydi bu arada. Çok üstünde durulmayan. Ama bence çok güzel insanlardı. Ama tabii ki... Orada Ahmet'in annesinin çok bir şey yok. Siyasi bir konumlanışı yok tabii ki ama bence çok güzel ilişkiydi yani. Çok da kötü örnek verdim galiba ya. Neyse Fırat, sen bir bahset. Ben ondan sonra bitirmeden son bir konuya daha değinmek istiyorum.
Ya ben de sizden farklı düşünmüyorum. Kaan'ın söylediği skala meselesi önemli. Elbette aynı görüşten olmak, hatta aynı görüşü bırakalım, dünyaya tamamen aynı baktığın bir insanla ilişki kurmak çok keyifli bir şey değil. O farklı beyinler olması, dünyayı farklı anlamlandırması, kendini farklı anlamlandırması, bunlar çok keyifli, çok güzel şeyler. Elbette bunların önemli bir sınırı var. Yaşar ve Işık ilişkisinde gördüğümüz üzere, yani Yaşar'ın ideolojik formasyonu yalnızca gazete yazılarında, kitaplarda, derslerde veya siyasi söylevlerde kalan bir şey değil. Doğrudan onun yaşamını, ilişkilerini, insan olma biçimini belirleyen bir şey. Bu eşinin eve geç saatte gelişinden tut, iş amaçlı şehir dışına seyahatine kadar pek çok noktada Yaşar dünyayı anlamlandırma biçimi dolayısıyla sınırlar çekme mecburiyetinde hissediyor kendisini. Işık'ta bunları elbette görmüyoruz. Bundan doğan çok ciddi çatışmalar var. O yüzden Kaan'ın söylediği mesele önemli. Ama ben o farklılığı da çok kıymetli, çok değerli buluyorum. Aksi takdirde yani tıpatıp aynı olduğum bir insanla zaten ilişki kurmak yerine dernek ya da parti kurabilirsin. Yani ilişki başka bir şey. İlişki biraz dönüşme meselesi, dönüştürme meselesi. O yüzden ben o farklılığı seviyorum bir nebze de olsa deyip şey yapabilirim. Bu arada benim favori çiftim şey içerisinde, dizi içerisinde Necdet ve eşinin adı neydi? Güzide.
Güzide mi?
Güzide. Evet. Son derece birbirlerine saygılılar, sevgililer, flört şiddeti yok, böyle drama queenlik yok, birbirlerine şeyler, sevgi dolular, aşıklar. Ya bu çok
yemekten
güzel.
Yemekten anlıyorlar.
Yemekten anlıyorlar. İkisi de
erkek midesine giden yol falan.
Çok tatlı, çok güzel kızları var. Ve Necdet, CHP içerisinde sol kanat milletvekili. Müthiş bir ilişki bence.
Yine spoiler'ı verdim Fırat. Ben son bitirmeden önce çok değinmek istediğim, gerçekten hani şu programa
şu podcast çekme de biraz sıkıntılı değil mi ya? Ben senin şu an dizi izlemediğini öğreniyorum.
Hayır, işte şey dizi izledim de bundan sonraki, yani Muhtıra'dan sonraki bölümleri çok önceden izlemiştim. Neyse şunu söyleyeceğim. Siz bana ilk böyle programa gel dediğinizden beri benim anlatmak istediğim bir tane karakter var dizide. Hatta karakter de demiyorum. Yani dizide onlarca karakter var. Ama bu insan bir tip. Bu insan dizideki tek tip Kamil. Kamil 70 yani bu Yeşilçam'dan başlayarak hep dizilerde, filmlerde lanse edilen o bir gün yırtacağız şeyinin vücut bulmuş hali, o görüşünün vücut bulmuş hali ve Kamil yaptığı iddia kuponuyla ailesine ev aldırıyor. Yani bu adam gerçekten bir ışık.
Yani. Kendini görmüş gerçekten.
Bu Kamil'den kesinlikle bahs- ve Kamil'e aslında derinlemesine de bir inceleme de yapılıyor. Onun da bir imkansız aşkı var. Bak şu anda mesela sonunun ne olduğunu bilmiyorum. Hatta şeyde aile Ayla'nın o iyileşme döneminde dertleşirken aralarında geçen bir konuşma var. Aşk bitmiyor ama onunla yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Yani olmayan aşktan bahsediyorlar tabii ki. Onunla yaşamayı öğrenmek gerekiyor diye. Kamil aynı zamanda hem o şeyin yırtmaya çalışan, o hayata bir yerinden tutunmaya çalışan ama aynı zamanda elinde de hiçbir şey olmayan bir adam. Ben çok seviyorum Kamil'i. Bunu belirtmek istedim kapatmadan önce.
Tam bunun buradan şey yapalım, programı bitirelim. Alper gerçekten rol modeli olarak aldığını düşünüyorum Kamil'i. Profili itibariyle. En azından iddia kısmı için bunu söyleyebiliriz. diye.
Bir base görmüyorum.
Evet, yani bu programda gerçekten ben Kamil'i konuşacağımızı hiç düşünmezdim. Yani Mehmet ile Sevim'i konuşmaya atlayıp burada 5 dakika Kamil anlattığın için teşekkür ederiz sana.
Rica ediyorum. Üstünde bizim durulması gereken bir, gereken bir karakterdi gerçekten.
Bizim için de cidden program sürprizi oldu. Öyleyse kapatalım programı. Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa.
Yok.
Yoktur.
Alper'e çok teşekkürler. Renk kattı.
Rica ediyorum.
Teşekkür ederiz Alper.
Çok korkuyorum beni şeyde atarsınız diye, montajda atarsınız diye.
Evet, bazı kısımlar atacağız. Alper'cim çok teşekkür ederiz sana da geldiğin için. Kuluçka Podcast'in Hatırla Sevgili serisinin ikinci bölümünü bitiriyoruz. Umarız üçüncü bölüme de aynı ilgiyle devam edebiliriz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Kuluçka Podcast yayında. İletişim için @kuluçkapod.